Ayrım 4.
Sizin oğullarınızın Tatar halkının bilgilenmesine yardım etme arzusunu takdir etmemek olmaz. Böyle olduğu halde Muhammed'in dinini kabul etmenin de ne derece lazım olduğunu da anlatamam. Genellikle size demeliyim ki, hükümete itiraf etmeden insanın hangi dine mensup olması hakkında kime olursa olsun artık kendinin bilgi vermesini gerekli sayıyorum. Buna göre de sizin oğullarınızın Muhammed'in dinini Hristiyanlıktan üstün tutarak kabul etmeleri, yani bir dinden başka bir dine geçmeleri hakkında kimseye bilgi vermeleri gerekmez. Belki bu zaruridir. Fakat ben bu konuda bir şey diyemem. Ona göre de sizin evlatlarınız bu konuda hükümet organlarına haber verip vermemeleri hakkında kendileri karar vermelidirler. Müslümanlığın Hristiyanlık karşısındaki üstünlüğüne ve özellikle sizin evlatlarınızın hizmet ettikleri maksadın aile cenaplığına gelince bu konuya bütün kalbimle katılıyorum. Hristiyan ideali ve öğretisini onun hakiki manasında her şeyden üstün tutan bir insan için bunu söylemek ne kadar garip olsa da demeliyim ki Müslümanlığın kendisine has dış görünüşüne göre kilise Hristiyanlığından kıyas kabul etmez derecede üstün durması bende hiçbir şüphe doğurmuyor. Eğer ki bir kimsenin karşısına kilise Hristiyanlığı veya İslam dinine girme hakkında bir tercih koyulsa, o zaman her bir akıllı adam mürekkep ve anlaşılmaz ilahiyatın üç sıfatlı Allah'ın günah çıkarma merasiminin, dini ayinlerin, İsa'nın anasına yalvarışının, mukaddeslerin ve onların resimlerine sayısız, hesapsız ibadetlerin yerine hükümleri bir Allah'ı ve peygamberi olan İslam dinini şüphesiz ki üstün tutarlar. Bu başka türlü de olamaz. Ayrı ayrı fertlerin, bütün insanlığın ve bütün insanların hayatının esasını teşkil eden dini şuurun mükemmelleştiği, olgunlaştığı gibi hayatta her şey gelişir ve mükemmelleşir. Dinin gelişip mükemmelleşmesi ise onun sadeleşmesinden, anlaşılmasından ve onu anlaşılmaz yapan her şeyden kurtulmasından ibarettir. Dini hakikatlerin onu anlaşılmaz yapan her şeyden kurtarılması, en eski zamanlardan beri dinlerin esasını koyan düşünürler tarafından hayata geçirilmiştir. Böylelikle bize malum olan bütün dinlerin hepsinden önce böyle yüce ve yüksek din anlayışı Veda'nın, Veda Hinduizm kitaplarında, daha sonra Musa'nın, Buda'nın, Konfüçyüs'ün, Lao Tzu'nun, Hristiyanlık ve Muhammed'in öğretilerinde verilmiştir. Dini, onun eski kaba manasından kurtarıp, daha derin, sade ve akla uygun hakikatlerle değiştiren bütün yeni din hadimleri, yani hizmetçileri, tebliğcileri, büyük adamlar olmuşlardır. Fakat sırf büyük adam olduklarındandır ki, hakikati olduğu gibi bütün aydınlığı, derinliği ve sadeliği, saflığıyla eski yanlış fikirlerinden kurtarılmış şekilde ifade edememişlerdir. Bu kimselerin hata yapmayacakları, onların bütün söylediklerinin tekzip edilmez asıl gerçekler olduğu farz edilse bile, onların kendisinden çok çok aşağıda bulunan şakirtleri, öğrencileri, hakikati bütün derinliğiyle anlamadan, onu daha gösterişli ve herkes için uygun hale getirme arzusuyla, ona pek çok gereksiz eklemeler, özellikle acayip şeyler karıştırdıklarından, herkesin gerçeği görmesi oldukça zor olur. Gerçeğin din tarafından böyle tahrifi ne kadar çok itiraf edilmişse, bu tarifler o kadar çok artmış, neticede dine hizmet edenler tarafından keşfedilmiş asıl hakikat karanlıkta kalmıştır. Buna göre de en eski dinlerde gerçeği gizleyen mucize ve uydurmalar her şeyden çoktur. Bu en çok en eski dinde, Brahman dininde, ondan az Yahudi dininde, ondan az Buda, Konfüçyüs, Taoizm dinlerinde, onlardan daha az Hristiyan dininde ve nihayet en az, en son din olan İslam dininde vardır. Bu bakımdan Müslümanlık en elverişli durumdadır. İslam dini, onda harici, tabi olmayan ne varsa, hepsini atsa ve öz temeline Muhammed'in dini, manevi öğretilerinin esaslarını koysa, tabidir ki bütün büyük dinlerin esasları ve özellikle gerçeği itiraf eden Hristiyan öğretilerinin esaslarıyla birleşir. Çünkü dinlerin temel kaynağı Allah'tır. Öğretileri ise Allah'a ve Allah'ın iman edilmesini istediği şeylere inanıp iman etmektir. Bu durumda Tolstoy'un dediği gibi dinler bozulmamış olsaydı hepsi İslam'ın esaslarıyla birleşecekti. Siz böyle uzun uzadıya yazıyorum ki, siz benim fikirlerimi oğullarınızla ulaştıracaksınız ve bu fikirler de onların güzel düşüncelerini hayata geçirmeye yarayabilirler. Dinin mahiyetini teşkil eden büyük hakikatlerin onu karanlıklaştıran her şeyden temizlenmesine yardım etmek, insanın yapabileceği en güzel işlerden biridir. Eğer sizin evlatlarınız bu işleri ailevi bir görev hesap etseler, o zaman hayatları dolu ve tam olacak. Bilmiyorum, Müslümanlıkta benim bildiğim yüksek esaslı hakikatleri gizleyen, yanlış fikirlerden ve mevhumlardan kurtarılmasına hizmet ettiklerini iddia eden iki öğreti, sizce ve sizin evlatlarınızca biliniyor mu, bilinmiyor mu? Buna göre, söz konusu her iki grup, araştırılmış ve hala da araştırılmaktadır. Bunlardan biri İran'da çıkmış, sonra Türkiye'ye geçmiş olan ve orada yerleşmeye çalışan Bahailiktir. Bahailik, Akka'da yaşayan Bahaullah'ın oğlunun adından yola çıkarak kurulmuştur. Ancak bütün insanlık için bir olan, sevgi dinini kabul eden bu dini mezhep, ibadetin hiçbir şeklini kabul etmiyor. Dipnot: Lev Tolstoy'un da yanlış ve batıl bir inanç olarak nitelendirip dikkat edilmesini istediği Bahai dini, inananları tarafından Bahaullah olarak adlandırılan Mirza Hüseyin Ali Nuri liderliğinde İran'da kurulan batıl bir dindir. Mirza Hüseyin Ali, 1863 yılında Bağdat'ta daha önce Tebriz'de öldürülen ve müridi olduğu Şeyh-i Bab Mirza Ali Muhammed'in ve diğer dinler tarafından geleceğe vaat edilen peygamber Tanrı elçisi olduğunu açıklayarak Baha dinini kurmuş oldu. Mirza Hüseyin kendini peygamber olarak açıkladıktan sonra Osmanlı Devleti içerisinde değişik bölgelere sürgüne gönderilmiş ve Bahai inancını yaymıştır. Mirza Hüseyin Ali'nin ölümünden sonra büyük oğlu Abdülbaha öğretinin liderliğini yapmış, Abdülbaha'nın vefatından sonra ise büyük torunu Şevki Efendi Bahailiğin liderliğine getirilmiştir. Başlangıçta İslam dininin bir mezhebini andıran Bahailik zamanla bağımsız bir din halini almıştır. Bahailikte Yahudilik ve Hristiyanlıktan alınan esaslar da vardır. Günde 3 vakit özel namaz kılarlar, namaz kılarken İslam'dan ayrılan, önceleri mezhep, sonra ayrı bir din hüviyetine dönüşen inanç sistemi olmalarına karşın, Kabe'yi kıble olarak kabul etmezler. Bahaullah'ın oturduğu evin bulunduğu yeri kıble sayarlar. Bahailerin inançlarını düzenleyen iki kutsal kitapları vardır. Bunlar El-İkan ve Kitab-ül Akdes'tir. Ülkemizde Yargıtay'ın 13-10-1962 tarih ve 1252 esas 2345 sayılı kararıyla ayrı bir din olarak kabul edilmediği için ayrı bir ibadethane yapımına izin verilmemiştir. İkincisi, Kazan'da ortaya çıkmış taraftarları kendilerini kurucularının adıyla adlandırılıp kendilerine Allah'ın ordusu veya Vaisovçular diyorlar. Bunlar da inancın aslını sevgide görürler ve sevgiye zıt olan her şeyden uzak dururlar. Bu mezhep veya tarikat da takip edilmekte, rehberleri yakalanıp hapse atılmaktadır. Eğer benim düşüncelerim hiç olmasa, bir şeye yarasalar, siz veya oğullarınız kendi faaliyetleri hakkındaki kararlarını bana bildirseler çok memnun olurum. Lev Tolstoy. Görülüyor ki Tolstoy'u annenin yazdığı mektup çok heyecanlandırmıştır. Bunu 4 sayfalık ve acele yazılan mektubundan anlamak mümkündür. Lev Tolstoy'un Müslümanlığın kendine has dış görünüşüne göre kilise Hristiyanlığından kıyas kabul etmez derecede üstün durması bende hiçbir şüphe doğurmuyor cümlesi onların aile ıstırabına son veren bir cevap olur. Mektup ailede hüküm gibi okunur, kanun gibi kabul edilir. Tolstoy'un mektubundan sonra Tiflis'teki Zagafganizya Ruhani İdaresi Genel İbrahim A. Vekilov'un evlatlarını Müslümanlığa kabul etmiş ve bu arada Müftü Mirza Hüseyin Efendi'nin Kayıpzade'nin imzasıyla resmi senet vermiştir. Çocukların adını da değiştirip Boris Faris olmuş, Kulep ise Galip olarak resmileşmişlerdir. Lev Tolstoy'un Yelena Vekilova'ya yazdığı mektubun aslını Yelena'nın oğlu Faris de 1978 yılında Moskova'da Lev Tolstoy adına açılan müzeye vermiştir. Mektuplar müzede hala sergilenmektedir. Müslümanların Allah'tan başka ilahı yoktur ve Muhammed onun peygamberidir. Tolstoy. Yasnopolyana kayıtları. Dahi yazar Lev Tolstoy, İslam dinine olan inancını sadece Vekilovlara yazdığı mektuplarla açıklamamıştır. Onun çok yakınında bulunan binlerce kalem ve kalp dostları, Tolstoy ile İslam dinine, Hazreti Muhammed'in şahsiyetine ulvi muhabbeti hakkında yazılar yazıp sohbetler ederlermiş. Tolstoy'un Müslümanlığı kabul etmesi konusundaki ilk net ifadesi ise aşağıdaki sözlerinden anlaşılabilir. Slovak asıllı D.P. Makovitski 6 yıl sonra Tolstoy'un özel doktorluğunu yapmış ve çok sayıda dostunun Tolstoy'u ziyaret etmesi sırasında aralarında geçen diyalogları not ederek 1904-1910 yıllarında Tolstoy'un Yanında adlı büyük bir eser yazmıştır. Bu kitap 1979 yılında 4 cilt olarak Yasnopolyana kayıtları adıyla ilk defa Moskova'da yayımlanmıştır. Kitabın 3. cildinin 356. sayfasında ise Tolstoy'un ailevi sohbetleri veriliyordur. Okuyucu orada Tolstoy'un Genel İbrahim A. Vekilov'un hayat arkadaşının kaygısına ortak oluşuna ve İslam dinini kalben sevmesine bir kez daha şahit olur. Tolstoy'un doktoru Dušan Petrović Makovitski bu duruma bakın nasıl anlatıyor. 1909 yılı Mart ayının 13'ünde Lev Nikolayevic Tolstoy bir sohbet sırasında dedi ki, bir anneden mektup aldım. Yazıyor ki, çocuklarımın babası Müslümandır, ben ise Hristiyanım. İki oğlum var, biri talebedir, öbürü zabit. Her ikisi de İslam dinine geçmek istiyor. Tolstoy'un bu sözü üzerine Sofya Andreyevna, Tolstoy'un arkadaşı, belki de oğulları çok eşli olmak için Müslüman olmak istiyorlardır der. Tolstoy, ne olur ki? Sanki bizde çok eşliler az mı? Bu mektup hakkında düşünürken benim için çok şey aydınlandı. Muhammed her zaman evangelizmin Hristiyanların üstüne çıkıyor. O insanı Allah saymıyor ve kendini de Allah'la bir tutmuyor. Müslümanların Allah'tan başka ilahı yoktur ve Muhammed onun peygamberidir. Burada hiçbir muamma ve sır yoktur. Sofya Andreyevna, Tolstoy'un arkadaşı, hangisi daha iyidir, Hristiyanlık mı, Müslümanlık mı? Tolstoy, benim için açıktır ki Müslümanlık daha iyidir, daha üstündür. Kısa bir süre sustuktan sonra Tolstoy tekrar eder. Müslümanlık, mukayese edildiğinde Hristiyanlıktan üstünlüğü görülür. Müslümanlık bana çok yardım etmiştir. Tolstoy'un arkadaşı Mikhail Vasilyevich, Zaporojyeli Nekrasovcular İslam dinine geçmişler. Tolstoy, insan inkişaf edince yani gelişince dinin esasları da Taoizm, Budizm, Hristiyanlık da inkişaf ediyor. Bunların da hepsinin dini esasları birdir. Zaman geçtikçe bu da birliğe ve sadeliğe getirip ulaştırıyor. Bir Dertli Anne, Yelena Vekilova. Ünlü yazar Tolstoy ve Dertli Anne Yelena arasındaki mektuplaşmaların üzerinden yaklaşık 80 yıl geçtikten sonra Literaturnaya Gazeta'nın 7. sayısında General İbrahim A. Vekilov'un aile mektubu hakkında bir haber dosyası yayımlandı. Dosya, İslam dininin bütün dogmalarını kendinde toplayan eşsiz kitap Kur'an-ı Kerim'e ayrılmıştı. Bu teşebbüs, İslam dininin esasları hakkında binlerce Rus okuyucusuna açık, abartısız bilgi vermek için güzel bir başlangıçtı. Yazar Lev Tolstoy'un Yelena Vekilova'ya yazdığı mektuptan bölümlere yer veren gazete, "Çok teessüf ediyoruz ki Yelena Vekilova'nın şahsiyeti hakkında hiçbir bilgimiz yoktur" İtirafında da bulunmadan edememişti. Azerbaycan'da bu soruya cevap verecek bir tek kimse vardı. General İbrahim Ağa'nın tek torunu olan Profesör Leyla Galip kızı Vekilova. Asker bir ailenin kızı olan torun Vekilova ailesini şöyle anlatıyor. Babaannem Yelena, Tiflis'te subay toplantılarından birinde dedem genç subay Ağaoğlu İbrahim Vekilov ile tanışmış. Bizim Vekilovlar nesli Azerbaycan'ın kenar şehri Kazak'tandırlar. Zadekan, Beyzade soyuna mensup neslimiz resmi olarak 350 yıldan fazladır devam etmektedir. Bizim soyumuz kendi halkına, vatanına birçok savaşçı, alim, yazar ve şair yetiştirmiştir. İki genç birbirini sever ancak onların saadetlerine yalnızca din farkı engel oluyordur. Azerbaycanlı İbrahim Vekilov Müslüman, Yelena Yermelayovna ise Pravoslav yani Hristiyan dinine mensuptur. O zamanki Rusya İmparatorluğu kanunlarına göre nikah kıymak için eşlerden biri kendi dininden feragat etmek zorundadır. Ancak dedem de babaannem de ailelerinden aldıkları dini terbiyeye karşı çıkamamaktadırlar. Durum böyleyken İbrahim A. Vekilov, Rus çarına müracaat eder. Uzun çekişmelerden sonra evlilik izni verilir. Fakat böyle evliliklerde yine dünyaya gelen çocuklar Rus İmparatorluğu kanunlarına göre Pravoslav dini terbiyesi almalıdırlar. Böylece Yelena 3 çocuğunu, kızı Reyhan, oğulları Boris ve Kuleb'i vaftiz ettirir. Fakat babalarının ve akrabalarının etkisiyle çocuklar İslam dinine meyleder ve Tolstoy'un telkiniyle Müslüman olurlar. Tolstoy ve Nakşibendiler. Tolstoy'un 80. yaş gününde Kazan Tatar Türkçesinde yayın yapan gazete ve dergilerde Tolstoy hakkında pek çok anma yazısına yer verilir. Tatarların ünlü yazarları Abdullah Tukay, Fatih Emirhan, Fatih Kerimi gibi isimler Tolstoy'u tanıtan makaleler yayımlar. Fikir, ideal, vakit, El Islah ve Şura gibi basın yayın organlarında Tolstoy'un felsefesi anlayışı ve dünya edebiyatındaki yeri hakkında yazılar kaleme alınır. Bu arada bazı Tatar yazarların Tolstoy'la mektuplaşmaları da bahsi geçen yayın organlarında yer bulur. Bu mektupların en dikkat çekeni ise 1909 yılında İktisat Dergisi'nin yazarı Fatih Murtaz'ın Tolstoy'a cevaplaması için gönderdiği 5 soruluk yazındır. Tolstoy'un cevabı 9 Ocak 1910'da gelir. Tolstoy'un mektubunun Tatarca'ya tercümesi İktisat Dergisi'nin 11. sayında yayımlanır. 1910 yılında. Tolstoy cevabında aslında her din güzel, hayatın manasını ise dine inanan her insan aramalı ve insanlığı sevmeli diyerek humanist bir yaklaşım sergiler. Ancak işin ilginç tarafı ünlü Rus yazarın cevap mektuplarıyla beraber derginin yazarı Murtaz'ına her gün için bir hadis aldığında bir kitapçıkta göndermesiydi. Bu kitapçıkta Tolstoy, Hazreti Muhammed'in sözlerine yer verir ve ekler. Bu ilahi kelimeler her türlü din ehli için gereklidir. Dergide çıkan cevap mektubunda Tolstoy, Arapça bilmediği için İslam'ı Rus misyonerlerinden öğrendiğini de itiraf etmektedir. Profesör Doktor Elfin, Tolstoy'un bahsettiği misyonerler Tatarlar arasında var olan ilginç bir sofi teşkilatıdır diye düşünmektedir. Kurucusu Bahauddin Vaisov, Nakşibendi tarikatına mensup olsa da dönemin sosyal ve yaşamsal gerekliliklerine ek olarak tarikat felsefesine yenilikler yükleyecek kadar da açık fikirlidir. Ancak Rus çarına göndermiş olduğu mektuplarda hükümetin siyasetini tenkit etmesinden dolayı Bahauddin Vaisov sürgüne gönderilir. Profesör Doktor Elfin'e göre Bahauddin Vaisov, Tolstoy'la görüşmüş ve bazı konularda ortak noktalarda bulunmuşlardır. Hatta Tolstoy, Vaisov gibi devletten ve toplumdan ayrılma fikrine katılmıştır. 3. Bölüm Tolstoy'un İtirafları. Allah'a inanmak. Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine göre vaftiz edildim ve çocukluk yıllarımda bu mezhebin görüşleri doğrultusunda eğitildim. Çocukluk ve gençlik yıllarımdaki öğrenim yaşantımda da yine bu inanç çizgisinde öğrenim gördüm. Ancak 18 yaşımdayken ikinci yıldan sonra üniversite öğrenimimi yarıda bıraktığımda artık bana öğretilmiş görüşlerin hiçbirine inancım kalmamıştı. Geçmişte yaşadığım olaylara ve anılara dayanarak hüküm vermem gerekirse aslında çok da inançlı biri sayılmazdım. Fakat buna rağmen çevremdeki insanların inançlarına saygı gösteriyor ve bana öğretilen bilgilere inanıyor, itimat ediyordum. Aslında işin gerçeği bu itimat çok da kalpten inanarak değildi. Benim dini inançlarımdan kopuşum, kültürlü ve aristokrat tabakaya mensup insanlarda geçmiş dönemlerde nasıl olmuşsa ve şimdi de nasıl olmaya devam ediyorsa öyle olmuştu. Sanırım bu durum birçok insan için aynı seyri takip etmektedir. Yani çevresindeki çoğunluk nasıl yaşıyorsa insan da öyle yaşıyor. İnsanların büyük bir kısmı inanç esaslarıyla hiçbir ortak noktası olmayan, hatta çoğunlukla ona ters düşen ilkelere bağlı olarak yaşıyorlar. İnanç öğretisinin yaşantımızda pek yeri yok. Ne başka insanlarla olan ilişkilerimizde rastlıyoruz ona, ne de bizzat kendi yaşantımızda onunla ilişkimiz oluyor. İnanç esaslarını herhangi bir yerde, yaşamdan uzakta ve yaşamdan bağımsız olarak kabulleniyoruz. O herhangi bir zamanda karşımıza çıkınca da yaşamı içten hiç ilgilendirmeyen ve sanki sadece dıştan bir olaymış gibi karşılıyoruz. Bir insanın dindar olup olmadığını eski zamanlarda olduğu gibi şimdi de o insanın hayatından ve davranışlarından anlayabilmek oldukça güçtür. İnanç bugün ya da yarın eski devirlerde olsun, dış baskılarla ayakta tutulmaya çalışılmıştır ve insanlar ona sonsuz bir güven duyarak yaşamlarında inanca bütünüyle yer vermemişlerdir. İnanç bugün artık bilimlerin ve inanç esaslarıyla ters düşen hayat deneyimlerinin etkisi altında erimektedir ve erimiştir.